şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Ve Yeni Şeyler rehberinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bugün biraz yorgun ve argın bir günümdeyim. Öyle söyleyeyim size. Grip ve nezle üst üste gelebiliyormuş meğerse. Bunu görmüş olduk. Ve hiç hoş bir durum değil. Bugün bugün nelerden bahsedeceğiz, neler yapacağız? Bugün onu söyleyeyim size. Öncelikle işte haberlerimiz olacak tabii ki, her hafta yaptığımız gibi. Haberlerimizin dışında güneş enerjisinden bahsedeceğiz sizlere. Güneş enerjisi ne yaptı, ne etti, Türkiye'nin nerelere geldi? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de yeni tarım teknolojilerinden bahsedeceğiz. Tarım teknolojisi nereye gidiyor? Yeni neler yapıyor? Mesela işte bildiğimiz anlamdaki tarım teknolojileriyle uğraşan fabrikalar mesela nasıl değişik alanlara giriyorlar? Biraz bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Şimdi öncelikle böyle birkaç haberle başlayayım diyeceğim ama görüyorum ki sanırım konuğumuz hattımızda hazır. Evet, öncelikle merhaba diyelim efendim. Merhabalar.
Merhabalar.
Merhabalar Aykut Özüner. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim?
Teşekkürler. İsmim Aykut Özüner. Türk Traktör'ün genel müdürüyüm. Evet. Şirkete katılalı çok yeni oldu diyebilirim. 4 aylık bir geçmişim var.
Evet.
Çalışma hayatıma 92 yılında başladım. Koç grubunda çalıştım. Uzun yıllar Ford'da çeşitli görevlerde bulundum. Daha çok satış sonrası pazarlama bölümlerinde. Daha sonra bir 2014 yılında yine Koç Holding bünyesinde satın alma hizmetleri sunan Zer şirketinin genel müdürünü yaptım. En son olarak da Türk Traktör'ün genel müdürü olarak işte Ocak ayından itibaren görevdeyim.
Hayırlı uğurlu olsun.
Makine mühendisiyim. İşletme master da yaptım. Bugünün popüler şeyleri yani.
Evet.
Onu da söyledim arada.
Süper. Peki size şunu sormak, biraz da Türk Traktör'ü tanıyabilir miyiz? Siz yeni girmişsiniz ama muhtemelen çok iyi tanıyarak girmişsinizdir diye soruyorum.
Tabii grupta 27 senem doldu bu sene. Dolayısıyla Koç grubunda uzun yıllar çalıştığım için Türk Traktör şirketini de hep bildiğim bir şirket. Daha önceden hep çalışan arkadaşlarım oldu. 65 yıllık bir şirket. 1954'te kurulmuş. Tarım sektöründe çalışanlar bilir, iki tane markamız var. New Holland ve Case IH markalarıyla traktör üretip satıyoruz.
Evet.
Bunun dışında bir de iş makinalarımız var. Yine Türkiye'de Case marka iş makinaları satıyoruz. Yaygın bir teşkilatımız var. 130'un üzerinde bayi, 500'ün üzerinde servis noktamız var. Lider şirketiz. 12 yıldır traktör pazarında liderliğimizi koruyoruz. Açıkçası yani 65 binlik bir şirkete katılmak benim için de çok güzel bir tesadüf oldu. Onu söyleyebilirim.
Süper, süpersiniz. Peki şimdi gelelim birazcık sorularımıza. Şimdi bu dünyayı anlamak için soracağımız sorulara. Şimdi Türkiye'de tarımın emek yoğun işten teknolojiye geçişini görüyoruz. Yani eskiden evet çiftçiler sahaya inerdi ellerinde oraklarla, sabahtan akşama kadar ürün kaldırırlar ya da ekerlerdi. Böyle bir şey vardı. Şimdi buradan bir teknolojiye geçiş var. Bunu bu konunun içinde olan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Şimdi şöyle, traktör pazarında, tarımda veya teknolojiyi ben iki grupta şey yapıyorum, görmeye çalışıyorum. Biri kullanılan ekipman ve traktör mekanizasyonda kullanılan teknolojiler diyeyim. Yani aracın kendisiyle, ekipmanın kendisiyle içinde aldığınız, satın alırken aldığınız teknolojiler. Evet. Bir de bunlardan bağımsız, çiftçinin gündelik hayatını kolaylaştıran, ürün verimini arttırması için karar vermesini kolaylaştıran teknolojiler. Şimdi ben eski otomotiv tecrübeli bir olarak ilk buraya geldiğim zaman açıkçası itiraf etmek gerekirse teknolojinin bu kadar tarım sektöründe hızla gelişmeye başladığını çok farkında değildim. Bir kere satılan ekipman ve traktör olarak baktığınız zaman Türk traktör pazarı oldukça eski bir pazar. 1.8 milyonluk bir park var. Bunun da önemli bir kısmı eski, 35 yaşının altında ürünler de var. Ama özellikle son 5 senedeki traktörlerin ürün özelliklerine ve kullanılan teknolojilerine baktığım zaman ve ekipmanları da değerlendirdiğim zaman yeni teknoloji traktörler ve ekipmanlarla verimlilik çok ciddi ölçüde artmakta. Bir bunu gözlemliyorum. İkincisi de özellikle gündelik hayatını kolaylaştıran teknolojiler dediğimde bizim son dönemde devreye aldığımız bir uygulama var. Biraz ondan da bahsedeceğim.
Lütfen, tabii ki.
Konuşmanın ilerleyen tabii kısımlarında. Ki. Bu da çiftçinin aslında teknoloji artık her yerde. Bu da çiftçinin kullandığı ekipmandan da bağımsız olabilecek şekilde verimliliğini arttırması için yararlandığı kaynaklar diyebilirim. Bunlar neler olabilir? Hava durumu, işte kuraklık raporu, kendi tarlasıyla ilgili risk raporu olabilir. Bunlar kullandığı ekipman ve traktörden bağımsız kullanabileceği ve verimliliği arttırabileceği nokta olarak görüyorum.
Yani tarımın risklerini tamamen öngörerek giderek riskleri küçültmeye çalışıyoruz sanırım, anladığım kadarıyla, teknoloji kullanarak, değil mi?
Evet, aslında her alanda bu herhalde günümüzün konusu bu.
Evet.
Özellikle uluslararası bir araştırmada da mevcut teknolojilerle otomatize edilebilecek işlerin en başında da tarım sektörü geliyor. Dolayısıyla bunun için illa yeni bir teknolojinin oluşmasını beklemek de gereksiz. Açıkçası bugün birçok alanda gördüğünüz teknolojik uygulamaları tarım sektörüne çok hızlı adapte edebiliyorsunuz. Bu da aslında hızlı kazanım diyebileceğim çok iyi bir şey. Böyle bir sektörde çalışmak ve çok hızlı gelişmeye başlamış. Son 4-5 senenin belki konuları bunlar ama biliyorsunuz özellikle Türkiye'de Türk halkı olarak da söylüyorum veya tarım alanında bu işte geçinen çiftçiler için de söylüyorum. Çok hızlı bu teknolojik ürünleri adapte ediyorlar. Bunu da görmek çok sevindirici Türkiye için.
Tabii şöyle enteresan bir şey var, değil mi? Hani baktığımızda bundan 5 sene sonra ya da 20 sene sonra yapay zeka olacak mı olmayacak mı diye tartışabiliriz ama tarım olacak mı olmayacak mı tartışması çok nafile bir tartışma herhalde.
Şöyle, yani yine 2050 yılında şu anki gıda talebinin %70 oranında artacağı söyleniyor.
İşte buyurun, evet.
Dolayısıyla hani bunu adapte olmanın en önemli yollarından biri. Çünkü dünyada tarım arazilerinin ölçüsü belli.
Topraklar büyümüyor.
En önemli yolu, aynen, en önemli yolu verimlilik. Bunu yapmanın da şu anda zaten kullanılmaya başlayan en önemli araçları da teknoloji. Dediğim gibi bu teknoloji bir ürünle birlikte sunulan teknolojiler. İki, üründen bağımsız çiftçinin karar vermesini kolaylaştıracak teknolojiler. Dolayısıyla bir şekilde dünya ve biz de tarım ülkesiyiz. Hani baktığınız zaman biz özellikle mekanizasyonda baktığım zaman traktör satışlarında dünyada 5. veya 6. sırada geliyoruz. Dolayısıyla bizlerin de Türkiye'de bunda öncülük yapmamız gerekiyor. Teknolojinin kullanımında kendimize de öyle bir misyon açıkçası biçiyoruz Türk traktörü olarak.
Süper. Peki şunu sormak istiyorum. Çok da merak ediyorum gerçekten de. Elinizde böyle teknoloji, tarımı şuradan şuraya getirdiği gibi rakamlar var mı? Yani bu ürün çeşitliliği anlamında olabilir, ürünün hacmi anlamında olabilir.
Şöyle birkaç örnek vereyim. Yani bir genel bir örnek vereceğim. Mesela hep konuşulan konu, bir tane ürün seçeyim, bir şey döver, illa traktör olmasın.
Evet.
Şimdi Türkiye'de yaklaşık 40 milyon tonluk bir şey var, hububat potansiyeli var. Sadece şöyle bir yorum yapmak istiyorum. %1'i bunun 400 bin ton. 400 milyon TL'ye denk gelen bir, yani 1000 liradan yapsınlık bir şey. Mesela eski kullanılan teknolojiyle kullanılan biçer döverlerde ciddi bir tane kaybı oluyor. Bunun oranı birçok araştırmaya göre %5, %8 denen söylenen oranlar da var ama böyle düşündüğünüz zaman bir kere kullanılan ekipmanın teknolojisi gerçekten sadece çok basit iyileştirmeler değil, çok ciddi bir verimlilik kazancına da sebep olabilecek gelişmeler.
%5-8 diyorsunuz yani, inanılmaz bir rakam.
Evet, çok büyük bir rakam. Bu genel bir örnek olsun diye söyledim. Biz ne yapıyoruz? Hani iki tane örnek vereyim. Bir üründe kullandığımız teknolojiyle ilgili bir örnek vereyim. Bu son yine 3-4 senedir traktör pazarında çok kullanılan teknolojiler. Bunlar traktöre ve ekipmana monte teknolojiler. Biz buna uydu destekli dümenleme diyoruz. Şu anda bunu daha çok büyük, profesyonel büyük işletmeler kullanıyor. Ama bu ne işe yarıyor? Çok özetle uydudan sürdüğünüz tarladaki traktörün konumunu çok minor, %1-1.5'luk sapmalarla uydudan takip edip sürebilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla çok büyük araziler düşünün. Bir arazide bir hattı tutturmanın ne kadar zor olacağını düşünürseniz, bu hassasiyette bir araziyi çok rahat sürebiliyorsunuz.
Evet.
Ve dolayısıyla bu artık bilgisayarda kayıtlı olduğu için aynı araziyi yine bir süre sonra gelip dikim için, ilaçlarken, gübreleme yaparken aynı hat üzerinden, aynı iz üzerinden yine sürebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir ilaç, gübre kullanımında çok ciddi tasarrufa sebep veriyor. Hızlı ve hatasız bir şekilde büyük arazileri sürebiliyorsunuz. Yakıt tüketimini son derece olumlu etkiliyor. Bir de çalışma sürelerini de uzatabiliyor. Sonuçta uydu kontrollü olduğu için akşamları da çalışabilir traktör. Ve bu özellik mesela özelinde baktığınız zaman çok ciddi verimli ve girdi maliyetlerinde düşüş gözüküyor. Bu tabii şu anda daha çok yaygınlaştığını söyleyemeyebilirim. Daha çok profesyonel büyük işletmeler kullanıyor ama şu anda biz de üzerinde çalışıyoruz. Daha erişilebilir kılmak için bu özelliği, daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir çalışmamız var. İnşallah sene sonuna doğru da bu konuda da bir aksiyon alacağız. Bir başka örnekten bahsedeyim. Bu da traktöre monte olmayan herhangi bir akıllı cihazla kullanabileceğiniz bir teknoloji. Bu bizim işte Tarlam Cep'te diye adlandırdığımız bir akıllı telefon uygulaması.
Evet.
Bu uygulamayla çok genel olarak işte arazinizi tanımlayabiliyorsunuz, arazinin konumunu. O coğrafyada bir kere genel bir bilgi olarak hava durumu, o coğrafyadaki hibeler, destek duyuruları, işte fiyatlar, ürün fiyatları, mazot fiyatları, gübre ilaç fiyatları gibi genel bilgileri alabiliyorsunuz. Ama ondan önemlisi, esas sadece tanımladığınız arazide yine uydu aracılığıyla birçok hizmeti sunabiliyoruz. İşte uydudan bitki sağlığı görüntüleme yapabiliyorsunuz. İlla arazinize sürekli gidip bakmanıza gerek kalmadan uydudan çekilmiş resimlerle bitki sağlığında bir sıkıntı varsa onu izleyebiliyorsunuz. Bitki yetiştiriciliğiyle ilgili öneriler yine alabiliyorsunuz bu uygulamada. Risk raporu, yine hava durumu ve meteorolojik istatistiklere göre o koordinatlarda, özellikle arazinizin bulunduğu koordinatlarda 30 yıllık geçmiş bir data var. Buna göre de risk analizi, risk raporu alabiliyorsunuz. Don, işte yağış, fırtına, sel gibi konularda önceden yapabiliyorsunuz bu analizi.
Bu çok enteresan bir şey. Şimdi uygulama olarak çok enteresan. Şimdi sizi baktığımızda bir traktör fabrikasınız. Böylesi bir cep telefonu uygulaması çıkartmak nasıl bir fikirle doğdu? Şirketteki o iletişimini de merak ediyorum onu.
Ya şöyle çok genel söyleyeyim. Bir kere şunu da, yani bunun benzer uygulamaları dünyada mutlaka vardır. Hani biz benzer uygulamalarını gözlemliyoruz, şey yapıyoruz ama iki, en önemlisi biraz önce de bahsettim. 65 senelik bir şirketiz.
Evet.
Pazar payımız da %45 iki markada. Dolayısıyla tarım ve traktör dediğiniz zaman gerçekten Türkiye coğrafyasına çok yaygın ve müşteriye dokunan bir ağımız var. Dolayısıyla bu uygulamayı geliştirirken bir dünyadaki örneklere de baktık ama en önemlisi bizim çok iç içe olduğumuz çiftçimizin günlük hayatta neler peşinde, hangi bilgilerin ihtiyacı olduğunu hep anlamaya çalıştık. Ve bu uygulamada da özellikle bu biliyorsunuz uygulamalar sürekli gelişime açık uygulamalardır. İlk etapta da bu çiftçilerimizin ana ihtiyaçları olabilecek bu konuları adrese etmek istedik. Dolayısıyla işte nelere ihtiyaçları vardı? İşte bitki sağlığını sürekli tarlaya gidip gözlemlemeye çalışıyorlardı. Bunu uydudan çok rahat yapılabileceğini görüyoruz zaten. Bu hizmeti sunan çeşitli servis sağlayıcılar vardı. İşte öneriler, bitki yetişmesiyle ilgili önerilerle ilgili yardımcı olabileceğimizi gördük. Özellikle en önemli işte kuraklık raporu, hava durumu, meteorolojik istatistikler, bunlar aslında hep olan belki bilen birinin araştırı ulaşabileceği konular ama bunların hepsini teknolojinin de yardımını kullanarak çok pratik bir şekilde akıllı cep telefonunda çiftçiye sunmayı hedefledik. Çok daha yeni başındayız. Mayıs ayında devreye aldık. İlk tepki gerçekten çok pozitif, çok kuvvetli bir tepki aldık. Şu ana kadar yaklaşık 1400 tane zaten uygulamayı indiren kullanıcı oldu. Bir kısmı da daha profesyonel kullanıcı dediğim kullanmaya da başladı. Daha kendi tarlasıyla ilgili analizleri yapabilecek şekilde kullanmaya da başladı.
Süper. Peki şunu merak ediyorum ben, hani baktığımızda bu uygulamayı kullanabilmek için çok önemli bir olmazsa olmazınız var. Akıllı telefon. Çiftçilerin akıllı telefon kullanımı ne düzeyde?
İtiraf edebilirim. Evet. Yine eski otomotivci olarak bir yorum yapmak istedim akıllı telefon kullanımı ile ilgili.
Evet.
Gerçekten dijital platformlarda tarımla uğraşanlar çok ciddi vakit harcıyor. Şöyle bir istatistik de var elimde. İşte sosyal medya diye var ama aslında sosyal medya demek elinizde zaten bir akıllı telefon olması lazım. Ortalama çiftçilerin kullanım saati 3 saat kadar gözüküyor Türkiye'de cep telefonlu. Bu Türkiye ortalaması daha düşük, 2 saat 45 dakika kadar.
Yani çiftçiler Türkiye ortalamasının üstünde yani.
Daha yüksek kullanıyor.
Çok
acayip. Dünya ortalamasını zaten hani söylemeyeyim, o daha düşük. Türkiye'de genelde biliyorsunuz cep telefonu kullanımı gerçekten şeydir.
Tabii.
Yüksektir.
Elimizden düşünmüyoruz, evet.
Şöyle güzel bir benzetme de yapayım. Hani eskiden işte şehirlere telefon gelirdi, köylere telefonun gitmesi 3 sene sürerdi. Hani hatırlarsak geçmiş yılları. Şu anda tabii bu teknolojinin gelişimiyle böyle bir süreç çok, hatta çok hızlı ilerliyor. Bugün şehirde de cep telefonu, akıllı telefon kullanılıyor. İşte tarla, köy veya işte tarımla ulaşanlar da çok ciddi cep telefonu, akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla oldukça yaygın bir kullanım var. Yine elimdeki istatistiklere göre yaklaşık çiftçilerin %70'i internet kullanıyor. Ve bunların da yaklaşık yine %75'i akıllı telefonları kullanıyor. Sadece bilgisayar ve diğer bağlantı noktalarının dışında. Dolayısıyla oldukça yaygın bir kullanım var.
Anladım.
Tarımda.
Süper bir şey. Ya bir de şunu merak ediyorum. Şimdi baktığınızda sizin bu tarlam cepte uygulamasıyla verdiğiniz inanılmaz bir data var. Yani gerçekten de hani yerel şeylerden tutun da işte meteorolojik durumlardan tutun da toprak bilgisine kadar. Bu kadar datayı nereden topluyorsunuz? Yani bu inanılmaz bir şey geliyor bana. Şimdi biraz kurcalayınca ben hani bunu net olarak söyleyebilirim ki gerçekten de inanılmaz bir data var orada.
Şimdi şöyle bu bizim yapmaya çalıştığımız bu tarlam cepte de aslında bu datalar var. Yani birçok servis sağlayıcı bu dataları çeşitli amaçlar için tutuyor ve sağlıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şu oldu. Birçok farklı servis sağlayıcıdan yurt içi ve yurt dışında bu dataları alıp daha basit, daha çiftçinin görebileceği, anlayabileceği, hatta yorumlayabileceği formatta sunmak istedik. Çünkü bu datalar farklı kaynaklarda var. Dediğim gibi esas amacımız bunu son derece kullanılabilir, erişilebilir ve basit formatta çiftçimize sunmak oldu.
Evet, anladım. Süper. Yani gerçekten de yani orada elde edilebilecek katma değeri düşünüyorum. Gerçekten de çok önemli. Peki bunun katma değere yansıması konusunda bir çalışmanız oldu mu? Böyle bir görebildiğiniz bir şey var mı?
Şöyle çok genel yine bir yorum yapacağım. Biraz önce verdiğim işte uydu destekli dümenleme gibi sistemler yani Türkiye'de özellikle son 3-4 senedir kullanılan sistemler olduğu için onlarda katma değeri çok net, girdi maliyetlerinde görebiliyoruz. Çok ciddi tasarruflar var. Burada tarlam cepte uygulamasında açıkçası amacımız çiftçinin karar verme sürecini kolaylaştırmak ve anlayabileceği şekilde bu datayı onlara sunmak olacak. Aslında bu bir tavsiye niteliğinde bir program diyebilirim.
Tabii.
Bu tavsiyeleri kendi ve ciddi bir detay tavsiye, yani kendi tarlasının konumundaki hava durumu, risk raporu, kuraklık raporuna kadar verilen çok detay bir tavsiye. Dolayısıyla bunun kullanımı açıkçası yaygınlaşmasıyla daha net kullanımını çiftçilerden aldığımız yorumlarla verimliliği daha net ölçebileceğiz. Ama özellikle altını çizmek istediğim nokta, sonuçta biz çok karışık gözüken bir data yapısını son derece kullanılı bir şekilde sunarak çiftçinin karar verme sürecini hem zenginleştirmek data açısından hem de kolaylaştırmak istedik.
Vallahi süpersiniz ya. Gerçekten de şeylere bakınca, hani ortaya çıkacak olan katma değere bakınca, ya bir aralar niyeyse biz tarımı biraz hakir gördük. Yani aman çiftçi işte, aman tarım filan dedik ve kendimizi böyle sanki teknolojiyle elektronikle harmanlarsak daha güzel yarınlara ulaşabileceğimizi zannettik ama sanırım o günler geçti artık. Tarımın ne olduğu, ne olmadığı, nereye gelmesi gerektiğini herkes görüyor sanırım.
Aynı şekilde. Bir de hani çok bir genel yorum, sizin bu söylediğiniz şey konu bana bir yorum daha yapmak istedim.
Lütfen.
Dünya şu anda günümüzde konuştuğumuz aslında İki tane konu var. Birisi konuşmadığımız ama bildiğimiz ama konuşmamız gereken.
Evet.
Biri zaten bu programın adından da, hani içeriğinden de çıkarak söylüyorum.
Evet.
Yeni şeyler rehberi aslında teknoloji. Bugün teknoloji her işimizi etkiliyor diye konuşuyoruz.
Aynen.
Çok ciddi etkiliyor. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yılda teknolojiyi her yerde göreceğiz. Birçok meslek kaybolabilir. İşte yeni meslek doğabilir, konuştuğumuz birçok genel konu var teknoloji sebepli. Ama değişmeyecek yine bir en önemli endüstrilerden biri, endüstri diye tarif ediyorum, aslında tarım.
Evet.
Yani birçok endüstride bazı işler kaybolabilir, bazı işler yeni doğabilir ama tek değişmeyecek, değişmeyecek, hep kalacak endüstrilerden biri de tarım. Dolayısıyla tarımın önemi her geçen gün artıyor. Bunu görüyoruz. Zaten global olarak dünyada birçok ülke tarımı destekliyor. Türkiye'de de destekliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu kalıcı endüstride teknolojinin kullanımı çok daha önemli. Yani teknoloji bu endüstriyi farklılaştırmayacak, çok daha verimli hale getirecek. Dolayısıyla bizim de yapmak istediğimiz, hani teknolojiyi çok hızlı adapte ederek tarımda özellikle Türkiye'de öncü bir şirket olmak istiyoruz.
Anladım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu çok değerli bilgileri bize verdiğiniz için. Umarım böylesi gelişmeler oldukça sizlerle tekrar bir araya gelip farklı şeyleri de konuşabiliriz.
Çok teşekkür ederim vakit verdiğiniz için.
Saygılar, sevgiler efendim.
Çok sağ olun, iyi günler.
Evet ya, tarımı konuştuk. Tarımı burada sık sık konuşuyoruz. Tarım teknolojilerini sık sık konuşuyoruz gerçekten de. Bundan yıllar önce tarlada bir abi görmüştüm. Kucağında bilgisayar vardı. O zaman daha Tetrink yeni çıkmıştı. Yani o hani cep telefonunu bilgisayara bağlamak yeni çıkmıştı. Kucağında bilgisayara çık çık çık bir şeyler yapıyor. Amca dedim, ne yapıyorsun? Chat mi yapıyorsun? Ne chat oğlum dedi. Şeye bağlandım dedi. Söyleyin İstanbul'daki dedi. Hale bağlandım. Orada şey ne kadar ona bakıyorum. Çilek ne kadar ona bakıyorum. Ona göre çileği tarladan kaldıracağım ya da kaldırmayacağım dedi. Vay arkadaş dedim. Gerçekten de inanılmaz bir şey yani bu. Diyelim şimdi bir şarkıya geçelim. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. When you're close to me, you will hear it. It's the sound that lovers hear when they discover when there is no other for their love. It's my happy heart you hear singing loud and singing clear, and it's all because
completely.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız mı? İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Evet, Yeni Şeyler Rehberi'nde, RSFM'de ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk önce tarımdan konuştuk. Şimdi biraz haberlerden konuşalım. Haberler, çünkü çok güzel haberler var. Çok üstünde konuşulmayı hak eden haberler var. Bu hafta üstünden geçmemiz gerektiren. Nedir bu haberler, bakalım. Mesela Huawei var. Huawei üstünde o kadar çok konuşmalıyız ki aslında. Bu, çünkü olay bambaşka bir yere doğru gidiyor. Şimdi Huawei bu hafta çok enteresan bir açıklama yaptı. Hemen size haberin detayını ben kendi yazdığım yerden okuyayım. tkln.com'dan okuyayım. Geçtiğimiz gün Türk ve yabancı basında yansıyan enteresan bir haber dikkatimizi çekti. Google tarafından uygulama dükkanı izinleri kaldırılacak olan Huawei telefonları, içinde bulundukları durumu yepyeni bir stratejiyle avantaja çevirmeyi düşünüyor. Bu da nedir? Aptoid diye bir uygulama dükkanı var. Şimdi konuyu biraz açalım. Apple ile Google'un farkı, Google'da insanlar farklı uygulama dükkanları açarak buraya konan yazılımları herkesin indirmesini sağlayabiliyorlar. Diyelim ki siz Digiturk'sünüz, uygulamanızı Digiturk uygulama dükkanı diye bir yere toplayıp insanların buradan indirmesini sağlayabiliyorsunuz. Android telefonları tabii. O zaman niye herkes bunu yapmıyor? Çünkü uygulama geliştiriciler 80 tane ayrı dükkana uygulama göndermek istemiyorlar. Yani şimdi düşünün ki siz tamam Digiturk'ü Digiturk'tan koydunuz, geçtiniz. Ne olacak? Ondan sonra o bir tek o onları koyacak. Ama herkes gelsin buraya koysun dediğiniz zaman uygulamayı geliştiren adam diyor ki ya ben bir tane yer var, Google Play Store, oraya koyarım arkadaş, gidip 50 kere yere 50 ayrı şey koyamam diyor. Haklı bunda da gerçekten de. Peki şimdi buna ne oldu hemen buna? Niye herkes bunu yapmıyor? Anlattık. Peki Google Huawei'yi bir daha bu dükkanın önünden geçirtmem seni dedi. Yani Play Store'a senin uygulamaları, sen Play Store'dan uygulama indirtemezsin kullanıcılarına dedi. Peki böylece bir zarar verdi. Peki Huawei buna ne yaptı? Şimdi ona bakalım. Yapıp yapmadığını teyit etmediğim bir açıklamayla, yani teyidi yok gerçekten bu açıklamanın. Bundan sonra Aptoid uygulama dükkanının uygulama indirtebilirim dedi Huawei. Yapabilir mi? Yapar tabii. Gayet de yapılabilir bir şey yani. Ama bu sorun şuraya kaynaklanıyor. Şuradan kaynaklanıyor. Aptoid de neyin nesi ya? Ne var bu Aptoid'in içinde? Biraz ona bakalım. Şimdi Aptoid bir uygulama dükkanı, daha önce de söylediğim gibi. Fakat yüksek itibarlı bir uygulama dükkanı değil. Yani genelde burada korsan ürünlerin olduğunu görüyoruz. Nasıl korsan? Yani mesela normal Google dükkanında parayla satılan uygulama burada beleş. Böyle langır lungur indirebiliyorsunuz beleşe. Bu onu ne yapıyor? Korsancı yapıyor. Yani çünkü bir yerde parayla satılan bir şeyi bir yerden beleşe indirebiliyorsanız, izin yoksa orada, orası korsandır arkadaş. Yani hiç ıvırıp kıvırmayalım yani. Bu da ne oluyor? Şimdi Huawei buraya destek verirse, Huawei buranın üstüne doğru yürürse ne olacak burada? Huawei biraz Google ekosisteminin ayağına sıkmış olacak. Google peki, yani Huawei Google'ın ayağına sıkınca ne olacak? İşte oradan sonra artık neler olacağını hep beraber bakacağız. Çünkü değişik bir yere doğru gidiyor konu. Karşılıklı restleşmelerle gidiyor. Ama hani ben sana var ya öyle bir şey yapacağım ki falan demeden karşılıklı restleşmelerle gidiyor bu arada. Yani onu da unutmamamız lazım. Gözden kaçırmamamız lazım. Peki şimdi bir başka haber okuyalım hemen. Bir başka haberimiz şu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkmış bir haber bu. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Mavi Balina ve Momo tartıştı. Momo ne diyeceksiniz? İşte bu çocukları intihara teşvik eden benim olduğunu hiç görmediğim ama birilerinin mutlaka vardır dediği oyunlardan bahsediyoruz. Mecliste komisyon toplandı bunun için ve komisyon adını da söyleyeyim size. Bulacağım söyleyeceğim neyse komisyon toplandı ve böyle uzun uzun bu internetin zararlarından, internetteki oyunların çocuğa verebileceği zararlardan bahsettiler. Yani tabii ki bahsedilecek bu da. Niye bahsedilmesin canım, Allah Allah demeyin. Yani şöyle bir şey, bu konuya girmeden önce şunları tartışması gerekiyordu sevgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Mesela demeliydi ki fiberin belediyelerce verilmeyen izinler yüzünden kurulamaması ve yaygınlaştırılamaması konusunu konuşmalıydı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu yüzden hepimizin internete 3 ila 8 kat fazla para vermemiz konuşulmalıydı. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle yani up to 8 megabit dediğimiz şeye internet bağlantımsı şeye 50 lira veriyorsunuz. Diğer tarafta 50 megabite kadar internete 50 lira veriyorsunuz. Ne kaç katı yapıyor işte oradan siz hesaplayın. Ben 8 katı olarak hesapladım. Siz üstünden geçin. Veya şöyle şunu tartışmalıydı mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yabancı yazılımların özellikle kamu kurumlarının IT bölümlerini fikren ele geçirmiş olması, kamu kurumlarında Türk yazılımlarının özellikle de açık kaynak kodlu özgür yazılımların kullanılamaması. Böyle bir sorun var. Böyle bir sorunumuz var. Yani ne oluyor orada? İşte bakın şöyle bir şey de var. Hani orada bizim mesela devletimiz şu anda öylesi yabancı yazılımlar kullanıyor ki ya bunları tabii ki doğrulayamıyoruz. Fiyatlamalarını asla öğrenemeyiz. Asla ve kata da devlet bunu söylemez ki ben bu hafta CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şeyi sordum. Kamu kurumlarımızda ne kadarlık yabancı uygulama kullanılıyor? Bunlar için biz ayda, yılda işte ne bileyim belli dönemlerde 5 yıllık dönemde yurt dışına ne kadar para veriyoruz'u sordum. Muhtemelen bunu söylemeyecekler. Neden? Çünkü siz karnenizi, çocuğunuzun karnesini sorgulattığınızda yurt dışına belli bir para veriyoruz. Sorgulama başına. Siz gidip reçetenizi aldığınızda o reçeteye bakma başına bir para veriyoruz biz yurt dışına. Bakın yurt dışına diyorum. Siz nüfusla ilgili bir şey sorguladığınızda o sorgu başına biz yurt dışına para veriyoruz. Yani o kadar çok para veriyoruz ki bunları muhtemelen bedavaya kurduk oley diyen insanlar. Hani aynı şey mantığı. Köprüden geçerken hani diyoruz ya biz oley bedavaya köprü kurduk. Köprüden geçiyoruz 100 lira her geçiş. Merhaba hadi. Ondan sonra ve geçemediğimiz zaman ne oluyor? İşte böylesi oluyor. Neyse diyelim ki. Üçüncü konuya geçeyim mesela okullarda bilişim eğitiminin gerçekten istenilen düzeyin çok altında olması konusunda bir komisyonumuz yok mesela bizim. 4 sene okulunda okuyan bilişim öğretmenlerinin yerine birkaç saat kurs alan beden eğitimi ve müzik öğretmenleri bilişim dersi veriyorlar. İyi mi bu? Değil. Ama bunu yapıyorlar işte. Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın dedik değil mi? Geçen hafta bunun programını yaptık. Hatta geçen hafta değil pazartesi günü bunun programını yaptık. Hosting şirketlerine biz hani Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diyoruz. Hosting şirketleri hadi yürüsün alsın diyoruz. Ama onlara mesela elektrik parası vermiyoruz. Onlara fabrikaya indirimli verdiğimiz elektrik kadar bile indirim yapmıyoruz. Niye? Çünkü duman çıkmıyor onlardan. Gerekirse bir duman çıkartırdık biz onlardan ama sırf o indirimi alabilmek için. Ama yani hani 5 milyon dolara kurulan fabrikaların yanında 90 milyon dolara kurulan şeyler çok feci. Geçelim bir sonraki başlığımıza. Vergi avantajları ya tabii. Vergi avantajları bunu tartışmıyoruz mesela mecliste. Vergi avantajlarını yanlış yere verdiğimiz için Türkiye'den girişim çıkmıyor. Ne oluyor çıkan girişimler? Hop Amerika'ya gidiyor. Hop Dubai'ye, hop İngiltere'ye gidiyor. Vergi avantajları için mi gidiyor? Hayır. Orada böylesi bir altyapının oluşmuş olmasından da gidiyorlar. Ama biz bunu vergi avantajlarıyla lehimize çevirebilirdik.
Müzik
Arada bir duruyorum çünkü neden? Size başta söylediğim gibi grip ve nezle insanın üstüne oturmuş ve ciğerlerine oturmuş oluyor. Bizim de işimiz ne yazık ki konuşmak. Konuşurken insan evet böyle aynen bu şekilde olduğu gibi öksürüklere gark oluyor. Peki bir de son olarak mecliste ne tartışılmalıydı bu oyunlar tartışılması yerine? Mesela sosyal medyadan bilişimin değişik alanlarına kadar halkın cahilliği yüzünden çok hızlı kandırılması konuşulmalıydı, tartışılmalıydı. Bilişim okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı okulu oturulup tartışılmalıydı. Neyse bunları tartışamadık. Bu mavi balina da konuşmak güzel ya. Momo filan değil mi? Momo ne güzel ya. Otursunlar bunları paylaşsınlar. Bir de böyle bütün partiler bir araya gelmişler. Yeşilay'dan abiler gelmiş. Biz size Momo anlatacağız diye. Dedim Momo içecek bir şey mi? Yok değilmiş. Momo oyunmuş yani bayağı. Ama bağımlılık falan olduğu için Yeşilay'daki abiler çok daha iyi anlıyorlarmış onu. Özür dilerim. Bu arada şimdi geçelim yurt dışı biraz haberlerine. Facebook haberi olmazsa olur mu? Olmaz tabii ki. Facebook bu yıl 2.2 milyar sahte hesabı silivermiş. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada 2019'un ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2.2 milyar sahte hesabın silindiği bildirilmiş. Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada 2018'in ilk çeyreğinde 1.2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılın neredeyse ikiye katladığını işaret edilmiş. Amerikan basını söz konusu rakamın Facebook'un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu söylemiş. Rekor! Woo. Viva Mark Zuckerberg. Neyse geçelim bir sonraki haberimize. Şimdi Huawei biliyorsunuz işletim sistemi yapsın dendi. İşletim sistemi yapmak için hani yani belli ki artık Google'dan oradan ekmek yok. Huawei de bu anlamda motive oldu yeni bir işletim sistemi yapmaya. Şimdi normalde neden eskiden işletim sistemi yapmasındı? Ya çünkü elde neredeyse bedavaya geliyor işletim sistemi. Ya onun için bir kenarda düşündürttüğün, konuşturttuğun adamlara bile değmez. Ama bir şekilde Google buraya girdikten sonra bir de Android'in özgür yazılım olduğunu düşünecek olursak tamam işletim sistemi buradaki çok büyük bir yeri kapsamıyor ama yine de işletim sistemi bütünsellik anlamında önemli bir yer gerekiyor. Ve Huawei kendi işletim sistemi için tarih vermiş. Nasıl bir tarih vermiş? 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtmiş. Yani bundan bir yıl sonra artık Huawei'in kendi işletim sistemi olacak. Soru bu. Bir dakika, burada soruyu soruyorum ben. Huawei bunu Huawei telefonları için mi yapacak? Yoksa bu işin içine ne bileyim LG, hani Çin olmayan LG, Çin olmayan Samsung, Çin olan Oppo filan girecek mi? Bunları hep beraber görüyor olmamız lazım. Yani toplu bir hareketle dünyada Android'den ciddi bir kaçış başlayabilir. Amerika bunu kendi ayağına sıkarak yapmış olabilir. Hep beraber göreceğiz bunları bakalım ne olacak diye. Bu arada özür dilerim Huawei demişken Huawei fabrikasında üretim de kısmen durmuş. Tabii doğal olarak Japon Nikkei gazetesinin Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birini dayandırdığı habere göre montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıt üretimini yeni bir uyarıya kadar durdurmaları talimatını vermiş. Haberde şirketin üretimin durdurulmasını ana neden olarak sürmekte olan ticaret savaşını gösterdiğini ve üretim yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediğini söylemiş. Böyle bir şey var. Bu arada yine bir Facebook haberi girmek istiyorum sizinle beraber. Facebook kendi kripto parası için Winklevoss kardeşlerle görüşmüş. Winklevoss kardeşler. Ne olmuş bu şeyde? İçinde neler var bunun? Kendi kripto parasını oluşturacak. Ne yapacak peki kendi kripto parasını oluşturup Facebook? İşte oradan bir şeyler alacaksınız, bir şeyler vereceksiniz. O Facebook'ta para harcayacaksınız. Muhtemelen böyle oradan ürün alıp bir yerlerde satacaksınız. Vergi vesaire avantajlar falan böyle bir enteresan bir dünyaya gelecek. Acaba nereden vergi kesilecek? Türkiye'de mi vergi kesilecek? Amerikan kanunlarına göre mi vergi kesilecek? İki yerde mi kesilecek falan diye. Belki doların üstünde bir para birimi olacak bu. Yani sonuçta dolar kullanan insanlardan daha fazla insan olduğunu düşünebiliriz Facebook'ta. Bakalım hep beraber göreceğiz bunu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberine geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halal gelmesine göz mü yummalıydık demiş. Bunu seçimler için söylüyor ama burada birazcık teknoloji tarafına gireceğiz. Hamdolsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun. Yeter ki kalbe giden o yol hep açık kalsın demiş. Uber konusunda konuşmuş. Esas buna gelmek istiyordum ben. Uber konusunu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir. Artık böyle bir şey yok demiş. Şimdi bitmiştir ne? Yani yok mu artık Uber? Attık mı Uber'i çöpe? Ya da ne bileyim Uber artık var. Kafalarına göre çalışacaklar artık. Üstlerinden geçmiyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Enteresan bir bakış açısı. Evet, bayram internet alışverişlerine dikkat haberimiz var. Onu da hemen üstünden geçelim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken araştırmalara göre bu yıl Ramazan ayında e-ticaret satışları geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdi. Ramazan'da oruç tutan vatandaşların istenilen saatte kapıda ödeme seçeneğinden dolayı internet alışverişlerini çok daha fazla tercih ediyorlar demiş. Ramazan'da internetten yapılan yiyecek içecek satışlarının %50 oranında arttığını söylemiş. Çok enteresan bu. Ramazan paketi bağışları bile internet üstünden yapılıyor demiş. Yani internetin artık öyle eskisi gibi şey olmadı, kaçış kalmadı. Artık internet her yerde. O yüzden de siz büyük mağazada olsanız, küçük mağazada olsanız, ne bileyim bağış alan bir yerde olsanız, bağış veren bir yerde olsanız internete gireceksiniz. Kusura bakmayın. Oradan kaçamazsınız. Geçelim bir sonraki haberimize. Mersin kent merkezinde yaşayan HG 9 büyükbaş hayvanını internet üstünden satışa çıkartmış. Şimdi bakın haberi iyi dinleyin yani. Çok güzel dinleyin çünkü hepimizin başına gelebilir bu. Bu sadece 2-3 köylümüzün başından geçen bir haber değil. Öykü isimli kişi hayvanları almak istediğini bildirmiş. İkili 44 bin liraya anlaşmışlar. Öykü parayı banka üzerinden hesaba havale yaptığına dair bir dekontu Berikine göstermiş, HG'ye göstermiş. HG de o dekontu görünce 7 dana ile 2 düveyi ÖK'ye teslim etmiş. HG paranın sonra hesabında olmadığını görünce soluğu poliste almış. Yani ne yapmış abi? Abi şöyle bir şey yapmış. Bak abi parayı yatırdım diye dekontu gösteriyor. Gerçekten de yatırıyor parayı. Ondan sonra şeyleri alıyor, hayvanları alıyor, pır. Buharlaşıyor. Sonra parayı da hesaptan, aa ben yanlış yatırmışım pardon deyip geri çekiyor. İşte bu bu sakat bir şey. Gelelim bir sonraki haberimize. Yerli ve milli yüz tanıma sistemi geliyormuş. Evet, biliyorsunuz yerlilik ve millilik konusunda bir eksiğimiz yüz tanıma kalmıştı. Onu da yaptık. Allah'a bin şükür. Ne olmuş haberin detayına bakalım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölüm öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Akgül ve ekibince yerli ve milli yüz tanıma sistemi geliştirilmiş. Akgül tasarladıkları yüz tanıma sisteminin İTÜ Arı Teknokent firması ArtGe teknolojinin ticari ürün olarak kullanıma başlandığını söylemiş. Çok amaçlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Akgül, kapı giriş çıkışlarında yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web modülüyle akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda parola niyetine sistemi açmak için de kullanılabiliyor demiş. Yazılımın dünyaca ünlü firmaların geliştirdiği sistemlere göre daha az maliyetli olduğunu belirten Akgül, daha fonksiyonel ve güvenli kullanım sunduğunu kaydetmiş. Sistemin her işletim sistemi ve donanımda çalışabildiğini ifade eden Akgül şunları konuşmuş. Demiş ki webcam, IP cam kamera, gece görüşü ve hatta termal kameralara dahil her türlü amatör, profesyonel, ucuz, pahalı kamerayla çalışabiliyor demiş. İşte burası çok önemli. Yani siz sadece bundan çalışan bilmem ne demiyorsunuz. Şahane bir iş. İTÜ'cüleri kutluyoruz gerçekten de. İnşallah çalışır durumdadır ki onlar söylüyor. Söyledir zaten. Evet, küresel internet yolda haberimiz var. Küresel interneti kim getiriyor bize? Elon Musk getiriyor. SpaceX Falcon 9 roketiyle 60 internet ucusunu uzaya göndermiş. Proje başarılı olursa dünyanın her yerine internetten ulaşılacak. Starlink projesi kapsamında uzaya toplamda 12 internet ucusu fırlatılacakmış. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uyduyu Florida eyaletindeki Cape Canaveral. Bu 12 değil 12 bin uydu fırlatacak. Yani şu anda 60 uyduyla deneme yapılıyor orada. Hani gitse ne olur, ne kadar yeri kapsarız 60'tan falan diye. Bütün dünyayı 12 bin uyduyla kapsayacaklar. Bakın 12 bin. İnanılmaz bir rakam. Ama ne olacak öyle olunca? Dünyanın en büyük ve tek küresel servis sağlayıcısı olacaktır. Ondan sonra mesela biz şey diyeceğiz. Bir dakika yalnız, oradan internete giremezsin. O işte Wikipedia kapalı filan. Nereye kapalı abi? Hop. Ver bakayım Elon Musk şu interneti. Aa, kapalı değilmiş ya, buradan geliyor diyeceğiz. Ya da işte porno sitelere giremezsiniz. Aa, giriliyor abi. VPN'e gerek yok, tepemizde 12 bin tane uydu var. Giriliyor da, hadi bundan sonra hadi yasaklayın. Hadi buyurun buraya, buradan girin. Ne yapacağız? Tepemize biz şemsiye mi kuracağız? O uydular çekmesin diye. Ona, o uydulardan internete girenleri dövecek miyiz yani? Hapse mi atacağız? Yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok yani. Neyse. Son olarak bir tane haber geçelim. Son haberimizde şöyle bir şey. Kayıt dışı ekonomiye kıskaç yapılmış. Kayıt dışı ekonomi mücadele için 39 ayrı eylem belirlenmiş. Buna göre 3 işçi çalıştıran tüm işletmeler işçinin maaşını bankaya yatıracakmış. Nakit ödeme yerine banka kredi kartı ve e-bilet yaygınlaşacakmış. Böyle olunca ne oluyor? Para bir şekilde sisteme giriyor. Nakit alırsa o ona veriyor, bu buradan alıyor filan falan, ama sisteme girmeyebiliyor para. Vergisiz alabiliyor. Ben sana şu kadar parayı vereyim, sen bana fiş verme filan diyebiliyorsunuz, ama kredi kartını alınca otomatik olarak fiş çıkıyor oradan. Ve civciv çıkacak, kuş çıkacak şeyinde, o fiş çıktı mı işte o para ekonomiye girmiş oluyor bir şekilde. Vergiden kaçılması imkansız hale geliyor. Ya son dedim ama şu haberi de bir okuyayım. Huawei ile ilgili son haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan 5G teknolojisini ve Huawei cephesinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Almanya'nın Leipzig kentinde Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılan Bakan Turan, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatmış ve demiş ki 5G Huawei'ye bağlı bir teknoloji değil. 5G sistemine geçiş için önemli aşamalardan birisi altyapının oluşturulması, ondan sonra 5G'ye uygun kullanıcının kullanacağı cihazların pazarlanması, imalatı. Şimdi burada bakanımız cep telefonu gözüyle bakmış işe. Huawei cep telefonu gözüyle bakmış. Ama sayın bakanımız mutlaka şeye sormalı. Mesela Turkcell'e, Türk Telekom'a, Vodafone'a sormalı. Demeli ki ya siz hani 5G konusunda çalışıyorsunuz, hatta 4G konusunda bayağı bir şeyleri yoluna koydunuz. 4.5 diyoruz ona. Yani 4G demiyoruz, 4.5 diyoruz. Orada Huawei ne kadar gücü ve etkinliği var acaba diye sormalı bence. Ya çünkü mesela bugün yine bir başka haberde şöyle bir şey diyordu. Haberin çok detayını okumadığım için size aktarmadım ama haberde diyordu ki Amerika'da 5G konusunda kırsal kesimlerde ciddi sorun çıkar eğer Huawei'yi biz buraya almazsak diyordu. Yani Amerika böyle oluyorsa Türkiye'de bunların olması muhtemeldir diyoruz. Zaten kırsal kesimde internet konusunda sorunlarımız var. Bu da üstüne tuz biber ekecek diyebiliriz. Evet, bir şekilde programımızın yine sonuna geldik. Biraz öksürüklerle, aksırıklarla ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde, RSFM'de sizlerle birlikte olduk. Haftaya pazartesi günü yine birlikte olmak üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Give you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.